Ayrım 5.
Tatsız bir doyumla düşman köylere yapılan helikopter saldırılarından, düşünce suçlularının yargılanma ve itiraflarından, Sevgi Bakanlığı'nın bodrumundaki idamlardan söz ederdi. Onunla konuşmak için onu bu tür konulardan uzaklaştırarak uzmanlık alanı yeni dil konusuna çekmek gerekti. Wilson o kocaman koyu gözlerin araştırıcılığından korunmak için başını çevirdi. İyi bir adamdı, dedi Simi, gördüklerini anımsayarak. Bacakların birbirine bağlanması bence her şeyi bozuyor. Onların havayı tekmelediğini görmek hoşuma gidiyor. Üstelik sonunda dilleri dışarı sarkıyor. Mavi dilleri gerçekten masmavi. Beni çeken ayrıntılar bunlar. Beyaz önlüklü işçi elinde keçesiyle bir sonraki diye bağırdı. Winston ve Simi tepsilerini ızgaranın altından ittiler. Her birinin içine her zamanki öğle yemeği kondu. Pembemsi gri renkli et yemeği, bir parça ekmek, bir dilim peynir, bir fincan sütsüz zafer kahvesi ve bir sakarin tableti. Simi, şurada bir masa var, tele ekranın altında dedi. Giderken cinlerimizi de alalım. Cin, sapsız porselen fincanlarla veriliyordu. Kalabalığın içinden güçlükle yol açarak ellerindeki metal tepsileri köşesinde kusmuğu andıran bir et suyu gölcüğü bulunan bir masaya bıraktılar. Winston cin fincanını eline aldı. Bir an durakladı. Tüm cesaretini toplayarak yağlı bir tadı olan bu sıvıyı yutuverdi. Gözlerinden gelen yaşları silerken acıkmış olduğunu fark etti. Ete benzer bir takım süngerimsi parçacıkların içinde yüzdüğü sıvıyı kaşıklamaya başladı. Yemekleri bitene dek ikisi de konuşmadı. Winston'ın solunda geride bir kişi salonun gürültüsünü bile bastıran ördek vaklamasına benzer bir sesle ara vermeksizin hızlı hızlı konuşmaktaydı. Sözlük çalışması nasıl gidiyor diye sordu Winston gürültüyü bastırmak için sesini yükselterek. Çok yavaş dedi Simi. Şu ara sıfatlardayım. İnsanı büyülüyor. Yeni konuştan söz edilmesi keyfini yerine getirmişti. Tepsisini bir kenara itti, ince ellerinden birine ekmeği, birine peyniri alarak bağırmak zorunda kalmamak için Winston'a doğru eğildi. 11. baskı değişmez baskı olacak, dedi. Sözlüğe en son biçimini veriyoruz. Kimsenin ondan başkasını konuşmayacağı zaman alacağı biçimi. İş bittiğinde senin gibi kişiler bir dili yeni baştan öğrenmek zorunda kalacaklar. Sizler görevimizin yeni sözcükler bulup çıkarmak olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ilgisi yok. Bizler sözcükleri parçalıyoruz. Her gün yüzlercesini. Dili kuşa çeviriyoruz. 11. baskı 2050 yılından önce modası geçecek bir tek sözcük içermeyecek. İştahla ekmeğini ısırdı. Birkaç lokma yuttuktan sonra bilgiççe bir tutkuyla sürdürdü konuşmasını. İnce esmer yüzü canlanmış, gözlerindeki alaysı anlatımın yerine düşsellik almıştı. Sözcükleri yok etmek çok güzel bir olay. Elbette asıl bozgun yüklemeler ve sıfatlarda. Ama atılması gereken yüzlerce isim de var. İş yalnız eş anlamlı sözcüklerle bitmiyor. Karşıt anlamlılar da var. Bir başka sözcüğün karşıtı olan bir sözcüğün yararı ne olabilir? Her sözcük zaten karşıtını kendi içinde taşır. Örneğin iyi gibi bir sözcük varken kötü sözcüğüne neden gereksinimimiz olsun? İyi değil, işimizi daha iyi görür. Çünkü bu ilk sözcüğün tam tamına karşıtı, öteki ise değildir. Ya da örneğin iyiden daha kuvvetli bir sözcüğü ele alalım. Harika, olağanüstü ve benzerleri gibi. Bir sürü saçma sapan sözcüğe ne gerek var? Artı iyi aynı anlamı verir ya da çift artı iyi. Daha kuvvetli bir sözcük istiyorsak eğer. Bu sözcükleri zaten kullanıyoruz ama yeni konuş son biçimini aldığında iyi ve kötü kavramları yalnızca altı sözcükle, gerçekte tek bir sözcükle anlatılacak. Buradaki güzelliği anlayabiliyor musun Winston? Elbette ki tüm bunlar en başından büyük biraderin düşüncesiydi diye ekledi son söz olarak. Büyük biraderin adı söylenince Winston'ın yüzünden düzmece bir coşku dalgası geçti ama Simi ondaki şevk eksikliğini hemen fark etmişti. Hüzünlü bir sesle yeni konuşun değerini anlayamıyorsun Winston dedi. Yazarken bile hala eski dilde düşünüyorsun. Arada sırada Times'ta yazdıklarını okuyorum. Oldukça iyi yazılar yazmana karşın hepsi çeviri. Tüm belirsizliklerine ve yararsız anlam gölgelerine karşın gönlünde eski yatıyor senin. Sözcükleri yok etmenin güzelliğini kavrayamıyorsun. Yeni konuşun dünyada her yıl sözcük hazinesi ufalan tek dil olduğunu bilmiyor muydun? Winston elbette ki bunu biliyordu. Konuşmaya cesaret edemeyerek gülümsedi. Simi kara ekmekten bir parça daha ısırarak kısa sürede çiğnedi ve yuttu. Konuşmasını sürdürdü. Yeni konuşun tüm amacının düşünme sınırlarını daraltmak olduğunu görmüyor musun? Sonunda düşünce suçunu olanaksızlaştıracağız. Çünkü en sonunda onu anlatacak sözcükler kalmayacak. Gerek duyulan her kavram tüm eşdeğer sözcüklerinden sıyrılarak anlamı kemikleştirilmiş tek bir sözcükle anlatılacak. Şimdiden 11. baskıda bu noktaya az çok ulaştık ama bu işlem sen ben öldükten çok sonra da sürecek. Sözcük sayısı her yıl biraz daha azalacak ve bilincin alanı her yıl biraz daha daralacak. Şimdi bile düşünce suçu işlemek için ne bir neden ne bir özür var. Tüm iş kendini biçimlendirmek ve gerçeği denetleyebilmek. Ama sonunda buna da gerek kalmayacak. Dil yetkinliğe ulaştığı zaman devrim tamamlanmış olacak. Yeni konuş Inksos'tur. Inksos da yeni konuş diye ekledi. Mistik bir duyumla Winston 2050 yılında bizim şu konuşmamızı anlayabilecek tek bir insanın kalmayacağını hiç düşündün mü? Yalnız diye kaygıyla söze başladı Winston ve sustu. Yalnız proleterler olacak demek gelmişti dilinin ucuna ama bu sözün politik bağlılığa ters düşeceğini düşündü. Simi onun ne söylemek üzere olduğunu tahmin etmişti. Umursamaz bir tavırla proleterler insan sayılmaz dedi. 2050'de belki de daha önce eski dil tümüyle yitmiş, geçmişteki tüm yazın dünyası yok edilmiş olacak. Shakespeare, Chaucer, Milton, Byron yalnızca yeni konuşta var olacaklar. Değişmekle kalmayıp eski biçimlerinin tam karşıtına çevrilmiş olacaklar. Parti yazını bile değişecek. Hatta sloganlar bile değişecek. Özgürlük kavramı ortadan kalkınca özgürlük köleliktir diye bir slogan nasıl olabilir? Düşünce ortamı tümüyle değişecek. Daha doğrusu bugün anladığımız anlamda bir düşünce olmayacak. Partiye bağlılık, düşünmemek, düşünce gereksinimini duymamaktır. Partiye bağlılık, bilinçsizlik demektir. Winston aniden derin bir inançla Simon'un bugünlerin birinde buharlaştırılacağını düşündü. Gereğinden fazla zekiydi. Olayları açık seçik olarak görüyor ve çok açık konuşuyordu. Parti bu tür insanlardan hoşlanmazdı. Bir gün ortadan kayboluverecekti. Böyle olacağı yüzünde yazılıydı. Winston ekmeğini ve peynirini bitirmişti. Kahvesini içmek için sandalyesinde biraz daha yana döndü. Salonundaki masada oturan ördek sesli adam hala konuşmasını sürdürüyordu. Beraberindeki sekreteri olabilirdi. Sırtı Winston'a dönük oturan genç kadın adamı dinliyor ve söylenenleri tümüyle onaylıyordu. Winston'ın kulağına genç ve aptal bir kadın sesinin söylediği "Ne kadar haklısınız, ben de sizinle aynı kanıdayım" gibi sözler çalınıyordu. Öteki ses ise kız konuşurken bile susmuyordu. Winston adamı uzaktan tanıyordu ama roman dairesinde önemli bir görevde çalışmakta olduğu dışında fazla bir şey bilmiyordu. 30 yaşlarında, ensesi kalın ve kocaman, hiç durmadan konuşan bir ağzı olan biriydi. Başını biraz geriye atmıştı. Oturduğu açı yüzünden gözlükleri ışığı yansıtıyor ve gözlerinin yerinde Winston iki boş yuvarlak görüyordu. İşin ürkünç yanı adamın ağzından çıkan söz selinden tek bir sözcüğün bile seçilememesiydi. Yalnız bir kez Winston'ın Goldsteincılığın kesin ve tümden yok edilmesi sözünü duyabildi. Madenden dökülmüş bir kalıp gibi ağızdan fırlayan sözler. Geri kalan kısmı yalnızca bir gürültüydü. Vak vak vak gibi. Yine de adamın söylediklerinin duymadığınız halde ne tür bir konuşma olduğunu kolayca kestirebilirdiniz. Goldstein suçluyor, düşünce suçluları ve sabotajcılara karşı daha etkin önlemler alınmasını istiyor olabilirdi. Avrasya ordusunun vahşetine karşı atıp tutuyor olabilirdi. Söyledikleri büyük birader ya da Malabar cephesi kahramanlarını övüyor olabilirdi. Söyledikleri ne olursa olsun fark etmezdi. Her sözcüğünün parti doktrini ve Inksos doğrultusunda olduğundan emin olabilirdiniz. Çenesini açıp kapayan bu gözsüz yüzü izlerken Winston bir insanı değil de kuklayı seyrediyormuş gibi garip bir duyguya kapıldı. Konuşan adamın beyni değil gırtlağı idi. Ağzından dökülenler sözcüklerdi. Ama bu gerçek anlamda bir konuşma değildi. Bir ördeğin vaklaması gibi bilinçsiz olarak çıkarılan sesler yığınıydı. Simi bir süre konuşmadı. Elindeki kaşığın sapıyla et suyu birikintisine şekiller çiziyordu. Öteki masadan gelen vaklama sesi çevredeki uğultuya karşın kolayca duyulabilecek şiddette sürüyordu. Yeni konuşta bir sözcük var dedi Simi. Bilmem duydun mu? Ördek dil yani ördek gibi vaklamak. İki karşıt anlamı içinde taşıyan ilginç sözcüklerden biri. Bir rakip için kullanıldığında bir aşağılama, aynı düşüncede olduğun biri için kullanıldığında bir övgü oluyor. Simon'un buharlaştırılacağı kesin diye düşündü yeniden Winston. Simon'un onu küçümsediğini, beğenmediğini ve hatta bir neden bulduğu an kendini düşünce suçlusu olarak ihbar edebileceğini bildiği halde bu düşünce onu hüzünlendirdi. Simon'da eksik olan bir takım şeyler vardı. Sağgörü, kendisini tartışmalardan uzak tutmak, can kurtarıcı bir aptallık. Kurallara bağlı olmadığı söylenemezdi. Yalnızca içtenlikle değil, basit bir parti üyesinde bile bulunmayan sonsuz bir istek ve geniş bir bilgi hazinesiyle Inksos'un ilkelerine bağlıydı. büyük biraderi taparcasına sever, zaferlerle neşelenir, yanlış yola sapanlardan nefret ederdi. Yine de bir yanlışlık vardı tavrında. Söylenmesi gereksiz şeyler söylerdi. Çok kitap okurdu, sık sık ressam ve müzisyenlerin uğrak yeri olan Kestane Ağacı kahvesine giderdi. Kestane Ağacı kahvesine gidilmemesi konusunda yazılı bir kural yoktu. Sözlü bir kural bile yoktu. Ama orası uğursuz bir yerdi. Partinin gözden düşmüş eski önderleri temizlenmeden önce burada toplanırlardı. Goldstein'ın bile yıllar önce burada görüldüğü söylenirdi. Simon'un geleceğini tahmin etmek kolaydı. Gel gelelim bütün bunlara karşın Simi, Wilson'ın aklından geçenleri okuyabilse bir dakika geçirmez onu düşünce polisine ihbar ederdi. Aslında herkesin yapacağı buydu ama Simi herkesten daha yatkındı buna. Coşku yeterli değildi. Kurallara bağlılık bilinçsizlik demekti. Simi başını kaldırdı. Bak Parsons geliyor dedi. Sesindeki bir şeyler şu budala diye ekler gibiydi. Wilson'ın zafer konağındaki komşusu Parsons kalabalıkta kendisine yer açarak onlara doğru ilerliyordu. Orta boylu, tıknaz, sarı saçlı, kurbağaya benzer yüzü olan bir adamdı. Henüz 35 yaşındaydı ama karnında ve boynunda kat kat yağ tabakaları belirmeye başlamıştı. Yine de yürüyüşü çevik ve çocukçaydı. Bütün görüntüsüyle zamanından önce büyümüş bir çocuğu anımsatıyordu. Sırtındaki resmi tutuma karşın kendisini casusların kısa mavi pantolonu, gri gömleği ve kırmızı boyun bağı içinde düşlememek olanaksızdı. İnsan Parsons'ı düşününce aklına yumuk dizler, tombul kollar gelirdi. Parsons fırsat buldukça açık havada bir yürüyüş ya da başka bir etkinliğe katıldığında kısa pantolon giyerdi gerçekten de. İkisine de şen bir merhaba deyip dayanılmaz bir ter kokusu saçarak masalarına çöktü. Pembe yüzünü boncuk boncuk ter damlaları sarmıştı. Ondaki bu terleme gücü olağanüstüydü. Dernek merkezinde onun masa tenisi oynamış olduğunu raket sapının neminden anlayabilirdiniz. Simi cebinden üzerine bir dizi sözcük yazılı bir kağıt parçası çıkarmış, elinde bir mürekkepli kalem çalışıyordu. Şuna bak, öğle arasında bile çalışıyor dedi Parsons, Winston'ı dürterek. Çalışma şevki diye buna denir. Nedir o yaptığın ahbap? Bana göre fazlaca beyin işi sanırım. Smith ahbap, senin neden ardına düştüğünü söyleyeyim. Şu bana vermeyi unuttuğun para için. Ne parası diye sordu Winston, farkında olmadan cebindeki parayı yoklayarak. Herkesin maaşının dörtte birini gönüllü işlere ayırması gerekmekteydi. Ama bunlar öylesine boldu ki sayılarını ve ne için verildiklerini akılda tutmak zordu. Nefret haftası için. Biliyorsun bizim evin veznedarı benim. Çok büyük bir çaba gösteriyoruz. Olağanüstü bir gösteri düzenleyeceğiz. Zafer konağı caddede en fazla bayrak asılı yapı olmazsa suç bende değil. Bilesin. Bana $2 vaat etmiştin. Wilson'ın uzattığı buruşuk kirli iki banknotu Parsons cahillere özgü bir el yazısıyla küçük bir deftere işledi. Aklıma gelmişken ahbap dedi. Benim küçük yaramaz dün sana sapanla taş atmış galiba. İyice bir haşladım. Bir daha aynı şeyi yinelerse sapanı elinden alacağımı bile söyledim. İdamı görmeye gidemediği için biraz canı sıkkındı galiba. Ya doğrusu böyle olmak gerek değil mi? Afacanlar yaramazlar ama şevk ve istek dendi mi üstlerine yoktur. Tüm düşündükleri casusluk ve savaş elbette. Benim küçük kız geçen cumartesi birliğiyle Berkhamstadt tarafında yürüyüşe çıktığında ne yapmış biliyor musunuz? Birliğinden iki kız daha alarak ayrılmış ve tüm öğleden sonra garip görünüşlü iki adamı izlemişler. Ormanda iki saat kadar peşlerinden gittikten sonra Amersham'a vardıklarında onları devriyelere teslim etmişler. Ama neden? Diye sordu Winston. Parsons gururla sürdürdü konuşmasını. Benim ufaklık adamın paraşütle indirilmiş bir casus olduğu kanısına varmış. İşin ilginç tarafı şu. Ahbap, onu kuşkulandıran ne olmuş dersin? Adamın ayağında hiç kimse de görmediği türden ayakkabılar varmış. Bu onun yabancı olduğu olasılığını yükseltiyor. 7 yaşında bir çocuk için fena sayılmaz değil mi? Peki adama ne olmuş diye sordu Winston. Orasını bilemem elbette ama herhalde nişan alır gibi yaptı, patlama yerine de dilini şaklattı. Simi başını kağıttan kaldırmaksızın ilgisizce iyi dedi. Elbette ki işimizi şansa bırakamayız diye destekledi Winston. Savaş içinde olduğumuzu unutmamalıyız dedi Parsons. Sanki bu sesi desteklermiş gibi başlarının üstündeki tele ekrandan bir borazan sesi yükseldi. Ama bu kez yeni bir askeri zafer değildi açıklanan. Bolluk Bakanlığı'nın bir bildirisiydi. Yoldaşlar diye başladı genç, şevk dolu bir ses. Dikkat yoldaşlar, size verilecek parlak haberlerimiz var. Üretim savaşını kazanmış bulunuyoruz. Tüm tüketim maddeleri konusunda tamamlanmış olan hesaplar şunu gösterdi. Yaşam düzeyi geçtiğimiz yıl içinde %20 yükselmiş durumda. Tüm Okyanusya'da bugün içten gelen gösteriler, düzenlenmiş fabrika ve bürolarından çıkan işçiler, Büyük Birader'in bilinçli önderlerinin bize sunduğu yeni ve mutlu yaşam biçiminden dolayı kendisine olan gönül borçlarını belirten pankartlarla caddelerde geçit töreni yapmışlardır. Şimdi size bazı değerleri okuyoruz. Besin maddeleri. Son zamanlarda Bolluk Bakanlığı'nın pek tuttuğu yeni ve mutlu yaşam biçimi tümcesi birkaç kez yinelendi. Borazan sesiyle dikkati tele ekrana çevrilen Persons ağzı açık ciddiyetle söylenenleri dinliyordu. Okunan değerleri izleyemiyordu ama bunların hoşnut edici olduğunun farkındaydı. İçi yanmış tütünle yarısına dek dolu kocaman pis bir pipo çıkartmıştı. Haftada verilen 100 gram tütünle pipoları ağzına dek doldurmak olanaksızdı. Winston ise özenle yatay tuttuğu bir zafer sigarası içiyordu. Yalnızca 4 sigarası kalmıştı. Yeni sigara tayını ise ancak ertesi gün verilecekti. Bir an için kulaklarını çevredeki gürültülere tıkayıp tele ekrandan gelen sesi dinlemeye başladı. Söylendiğine göre çikolata tayınını haftada 20 grama çıkardığı için Büyük Birader'e teşekkür gösterileri yapılmıştı. Oysa daha dün tayını 20 grama indirmişlerdi diye geçirdi içinden. Daha üzerinden 24 saat geçmeden bunu nasıl yutarlar? Evet, yutuyorlardı. Persons bir hayvanın aptallığıyla yutuyordu bunu. Yan masadaki gözsüz yaratık geçen haftaki tayının 30 gram olduğunu ileri sürecek kişileri bulmak, bildirmek ve yok ettirmek için tutkulu, bağnazca bir coşkuyla yutuyordu. Simi ise çift düşünceyi içeren daha karışık bir düzeyde yutuyordu. Öyleyse belleği sağlam tek kişi kendisi miydi? Uydurma istatistikler tele ekrandan sel gibi akıyordu. Geçen yıla oranla şimdi daha çok besin maddesi, daha çok yiyecek, daha çok ev, mobilya, tencere, daha çok yakıt, daha çok gemi, helikopter, kitap, daha çok bebek vardı. Hastalık, suç ve delilik dışında her şey artmıştı. Yıllar, dakikalar içinde her şey ve herkes büyük bir hızla artmaktaydı. Az önce Simi'nin yaptığı gibi Winston da kaşığıyla masanın üzerinde yayılan soluk renkli et suyunda şekiller çiziyordu. Yaşamın görünen yanları üzerine düşündü kin duyarak. Hep böyle mi olmuştu her şey? Yemeğin tadı hep böyle miydi? Kantine bir göz attı. Duvarları sayısız bedenin sürtünmesiyle kayganlaşmış, alçak tavanlı, hınca hınca insan dolu olan bir salon, dirseklerin birbirine değebileceği kadar sık yerleştirilmiş çürük çarık masalar, sandalyeler, yamuk kaşıklar, ezik tepsiler, kaba beyaz fincanlar, tüm yüzeyler yağlı, her çatlak kirli, içerisi cin, kötü kahve, madeni et yemeği ve pis giysilerden çıkan ekşi kokuyla dolu. Midenizde ve cildinizde hep bir tür yakınma vardı. Hakkınız olan bir şey elinizden alınmış gibiydi. Şimdikinden çok farklı günler anımsamıyordu. Net olarak anımsayabildiği zamanlarda besin maddeleri hiçbir zaman yeterli değildi. Kimsenin deliksiz bir çorabı ya da iç çamaşırları yoktu. Mobilyalar hep kırık dökük, odalar ısıtılmamış, metrolar, evler yıkılacak gibiydi. Ekmekler kapkaraydı, çay bulunmaz, sigara yetmezdi. Kahvenin tadı rezildi. Sentetik cinden başka bol ve ucuz bir şey yoktu. Ama insanın yüreği huzursuzluk, pislik ve sonu gelmeyen kışlardan, yapış yapış çoraplardan, çalışmayan asansörlerden, soğuk su ve pütürlü sabunlardan, dağılıveren sigaralardan, iğrenç tadı olan yemeklerden dolayı sıkışıyorsa, tüm bunlar insan yaşlandıkça daha da rahatsızlık verici olmakla birlikte dünyadaki gerçek düzenin bu olmadığını göstermiyor muydu? Bir zamanlar her şeyin farklı olduğu konusunda içinde atalarından kalma bir anı olmasa şu anda hayatın katlanılmaz olduğu düşünebilir miydi acaba? Yeniden kantine göz attı. Herkes çirkindi. Hepsi üstlerindeki mavi tulumların yerine başka şeyler giyseler bile çirkinliklerinden kurtulamayacaklardı. Salonun öbür ucunda ufak, böceksi yüzlü bir adam oturmuş kahve içerken çevresine kuşkulu bakışlar fırlatıyordu. Çevresine bakmasa partinin çizdiği ülküsel tiplerin, sarışın, güneşten yanmış, uzun boylu, kaslı delikanlıların, dik göğüslü genç kızların, hayat dolu, sıkıntısız gençlerin gerçekten var olduğunu sanabilir diye geçirdi içinden Winston. Gerçekte gördüğü kadarıyla bir nolu hava üstünde yaşayan insanların çoğunluğu ufak tefek, esmer, hasta görünüşlü kişilerdi. Bakanlıklar böceksi adamlarla doluydu. Genç yaşta şişmanlayan, kısa bacaklı, hızlı hızlı, kesik kesik hareket eden çipil gözlü, anlamsız yuvarlak yüzlü, tıknaz, bodur adamlar. Partinin yönetimi altında yetişen insan tipi buydu, görünüşe göre. Bolluk Bakanlığı'nın bildirisi ikinci bir borazan sesiyle son bularak yerini tenekesesine benzer bir ezgiye bıraktı. Okunan değerlerin bombardımanıyla belli belirsiz bir coşkuya kapılan Persons piposunu ağzından çıkardı. Bolluk Bakanlığı belli ki bu yıl çok başarılı dedi. Bu arada unutmadan sorayım Smith, bana verebileceğin jiletin yoktur herhalde. Bir tane bile yok dedi Winston. 6 haftadır aynı jileti kullanıyorum. Önemi yok, bir sorayım demiştim ahbap. Kusura bakma, dedi Winston. Bakanlığın bildirisi okunurken susmuş olan arkadaki ses her zamanki titizliğiyle yeniden başladı. Bilinmeyen bir nedenle Winston ansızın Bayan Parsons'ın süpürge gibi saçlarını, kırışıklıklarının arası tozla dolmuş yüzünü anımsadı. Bir yıl sonra çocukları ona ele verecekti. Bayan Parsons buharlaşacaktı. Simi buharlaşacaktı. Winston buharlaşacaktı. O'Brien buharlaşacaktı. Oysa Parsons hiçbir zaman buharlaşmayacaktı. Ördek gibi vaklayan, gözsüz yaratık hiçbir zaman buharlaşmayacaktı. Bakanlığın labirentimsi koridorlarında koşuşturanlar da buharlaşmayacaktı. Roman dairesindeki siyah saçlı kız da buharlaşmayacaktı. İçgüdüsel olarak kimin yaşayacağı, kimin yok edileceğini biliyormuş gibi geldi Winston'a. Ama yaşamayı sağlayan olayın ne olduğunu söylemek zordu. Bir anda daldığı düşten silkinerek uyandı. Yandaki masadaki kız dönmüş ona bakıyordu. Bu siyah saçlı kızdı. Göz ucuyla ona bakıyordu. Ama çok dikkatliydi. Gözleri karşılaşır karşılaşmaz kız başını çevirdi. Winston'ın sırtından aşağı bir ter boşandı. Bir dehşet dalgası tüm bedeninde dolaştı. Bu biraz sonra kayboldu ama geride bir huzursuzluk bırakmıştı. Neden ona bakıyordu? Neden onun peşini bırakmıyordu? Ne yazık ki kızın o gelmeden önce de mi o masada oturduğunu yoksa sonradan mı geldiğini fark etmemişti. Ama yine de dün 2 dakikalık nefret sırasında özellikle arkasında oturduğunu biliyordu. Herhalde tüm amacı Winston'ı dinleyip yeterince yüksek sesle bağırıp bağırmadığını denetlemekti. İlk düşüncesi geri geldi. Herhalde bir düşünce polisi değildi ama amatör bir casus olabilirdi. Ve en büyük tehlike de onlardan gelirdi. Onun kendisine ne kadar zamandır baktığını bilmiyordu. 5 dakikadır izliyor olabilirdi. Ve bu zaman içerisinde kendi yüzündeki anlatımı denetleyip denetlemediğinin pek farkında değildi. Bir tele ekran görüş alanı içinde ya da genel bir yerde düşüncelerini serbest akışına bırakmak hiç doğru değildi. En ufak bir şey, sinirsel bir tik, kederli bir görünüş, kendi kendine bir şeyler mırıldanma huyu, olağan dışılık ya da bazı şeylerin gizlendiği kanısını uyandırabilecek her şey sizi ele vermeye yetebilirdi. Yüzünüze uygunsuz bir anlatım vermek, örneğin bir zafer açıklanırken şaşkın bir tavır takınmak ceza gerektirebilecek bir suç sayılırdı. Yeni konuşta bunun da karşılığı olan bir sözcük vardı. Yüz suçu deniliyordu buna. Kız yeniden arkasını ona dönmüştü. Belki de kendisini izlemiyordu. 2 gündür ona bu kadar yakın oturması bir rastlantı da olabilirdi. Sigarası sönmüştü. Onu büyük bir özenle masanın kenarına yerleştirdi. Eğer içindeki tütünü koruyabilirse çalışması bittikten sonra kalanı içmeye karar verdi. Yandaki masadaki kişi düşünce polisinin adamı olabilirdi. 3 gün sonra Sevgi Bakanlığı'nın derin mahzenlerinden birinde bulabilirdi kendisini. Ama ne olursa olsun sigara izmaritleri gereksiz yere savrulmamalıydı. Simi elindeki kağıdı katlayıp cebine yerleştirdi. Parsons yeniden konuşmaya başlamıştı. ''Sana hiç söz etmiş miydim ahbap?'' dedi piposunun sapıyla oynayarak. ''Benim 2 afacan büyük biraderin resmine sosis sardığını gördükleri yaşlı bir satıcı kadının eteğini tutuşturmuşlardı. Arkasından gizlice sokulup kibritle ateşe vermişler. Kadını fena halde yaktıklarına kuşkum yok. Ne afacanlar değil mi? Ama şefleri ortada. Casuslar artık benim zamanımdan daha iyi yetiştiriliyorlar.''